İnsanlığa harikalar sunan doğanın derinliklerinde ilham verici bir yolculuk. Benzersiz dehasıyla dünyayı değiştiren doğadan farkındalık yaratan biyomimetik örnekleri. Bizim için doğa başlıyor.
Doğanın yasaları bizim yaptıklarımızdan her zaman daha akıllıcadır. Montaigne. Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Bora Koç. Bizim için doğanın 4. bölümünde doğaya saygı duyarak tasarlanan örnek biyomimetik şehirlerin ilginç detaylarından söz edeceğim. Victoria Üniversitesi'nden Pedersen Zarin'in kaleme aldığı ve Multidisipliner Dijital Yayıncılık Enstitüsü tarafından yayınlanan Biomimetic Urban Design Ecosystem Service Provision of Water and Energy başlıklı makale, biomimetik biliminin şehir tasarımına getireceği faydaları detaylandırıyor. Ekosistem hizmetleri analizi, ekoloji ve iklim tarafından belirlenen kentsel ekolojik yenilenme için önemli hedefler sağlayabilir. Çoğu şehrin şu anda ekosistemler üzerinde sahip olduğu büyük olumsuz çevresel etki göz önüne alındığında bu önemlidir. Şehirler kendi ekosistem hizmetlerinden bazılarını sağlayabilirse çevredeki ekosistemler üzerindeki baskıyı azaltabilir. Çünkü daha sağlıklı ekosistemler insanların iklim değişikliğinin şu anda kentsel yapılı çevreler üzerindeki etkilerine daha iyi uyum sağlamasına katkıda bulunur. Mevcut bir kentsel çevre için İki ekosistem hizmetini, enerji ve su sağlanmasını analiz eden bir çalışma, ekosistem hizmetleri analizi konseptinin mevcut bir kentsel bağlama nasıl uygulanabileceğini göstermek için sunulmuştur. Yeni Zelanda'nın Wellington şehrindeki enerji tedariğinin insanların kalkınma öncesi ekosistem koşullarının performansını aşabildiği bir ekosistem hizmetinin örneği olduğu bulundu. Su temini analiz edilirken kentsel alandaki toplam yağış, şehirde kullanılan sudan neredeyse %200 daha yüksek olmasına rağmen mevcut çatılardan toplanan yağmur suyu sadece evsel kullanıcıların taleplerini karşılayacak olsa bile ek su kullanımına ihtiyaç duyulacağı tespit edildi. Biyomimetik bir organizmayı, organizma davranışını veya ekosistemlerin yönlerini form, malzeme, yapı ve süreç açısından taklit eden tasarım uygulamalarıdır. Ekosistem hizmetleri insanların ekosistemlerden doğrudan ya da dolaylı olarak elde ettiği faydaları içermektedir. Yapılan araştırmalara göre küresel ekosistem hizmetlerinin %60'ı insan faaliyetleri yoluyla bozulmuş veya sürdürülemez bir şekilde yönetilmiş durumda. Daha sağlıklı ekosistemler insanların iklim değişikliğinin yaklaşım etkilerine daha iyi uyum göstermesini sağlar. Şehirler genişlemeye, iklim de değişmeye devam ettikçe ve şu anda tüm insanların yarısından fazlasının kentsel alanlarda yaşadığı göz önüne alındığında sağlıklı ekosistem yaratma bilinci çok önemlidir. Öyle ki ekosistemler yeryüzündeki yaşamın etkili organizasyonunun en iyi bilinen örnekleridir. Şehirleri ekosistemlerin gerçekte ne yaptığını taklit edecek şekilde tasarlamak, yani ekosistem hizmetleri sağlamak, kalkınma için önemli ekolojik hedeflerin ne olması gerektiğini bildirir. Sürdürülebilir kentsel tasarım hedeflerini ekosistem hizmetlerini taklit edecek şekilde tasarlanabileceği fikrine dayandırmak, şehirlerin bilinçli bir odaklanmayla tasarlanabileceğini gösterir. Twente Üniversitesi'nden Nicole Liefolt'un 2019 yılında kaleme aldığı Where Nature is Changing Innovation başlıklı makalede değinilen noktalarsa şu şekilde. Son derece disiplinler arası bir alan olan işletme yönetimi, doğal ve sosyal bilimlerin pek çok konusundan etkilenmektedir. Yeni bir açıdan bakıldığında, biyomimetik biliminin etkilerinin giderek arttığı da görülmektedir. insan sorunlarını çözmek için doğayı, modellerini, sistemlerini, süreçlerini ve örnek alınacak öğeleri inceleyen uygulamalı bir bilim dalı olan biyometrik uygulamalarının sorunları nasıl çözdüğünü daha derinlemesine inceleyerek daha sürdürülebilir bir çevre inşa edebileceğiz. Günümüzde şirketler hızla değişen bir ortamda rekabetçi kalabilmek ve uzun ömürlülüğü sağlamak için yenilikçi olmaya, pazara yeni ürünler getirmeye ve yönetim uygulamalarını güncel tutmaya mecburdur. İşletmelerin çoğu yeniliğin bir öncelik olduğuna ve yeniliğin öneminin giderek daha değerli hale geldiğine inanıyor. Bu, günümüzde küreselleşmenin, göçün, teknoloji ve bilgi devrimlerinin ve hatta iklim değişikliği konularının etkisini her organizasyonun hissetmesinin nedenidir. Ayrıca günümüzün küresel pazarı son derece rekabetçidir ve müşterileri için değer yaratan yenilikçi ürünleri pazara sunamayan kuruluşlar, rakiplerinin bunu yaptığını ve kendi varlıklarının tehlikede olduğunu hızla fark edeceklerdir. Çevrelerine en iyi şekilde adapte olabilen ve aynı zamanda o ortama tepki olarak en iyi şekilde değişebilen organizmaların büyük olasılıkla hayatta kalacağı Darwin teorisine göre de öne sürülen bir bilgidir. Bununla birlikte şirketlerin sürdürülebilir yeniliği benimseme potansiyeline sahip umut verici yaklaşımlardan biri ve en başlıcası biyometriktir. Biyometrik, insan sorunlarını çözmek için doğayı, biçimlerini, süreçlerini, ekosistemlerini taklit etmekle ilgili araştırmaları içeren yeni bir disiplinler arası alandır. Öyle ki biyometrik, organizmaları hayata daha iyi adapte etmek için doğa tarafından benimsenen başarılı stratejileri daha iyi anlamayı ve ardından insan sorunlarını çözmek için bu tür stratejileri taklit etmeyi ve uygulamayı amaçlamaktadır. İnovasyonun günümüzde küresel ticarette sıcak bir konu olduğu söylenebilir. Bununla birlikte yenilik terimi birden çok şekilde yorumlanabilir. Politik ekonomist Joseph Alois Schumpeter, inovasyon sürecini ve ekonomik kalkınma üzerindeki etkisini ilk fark edenlerden biri olarak kabul ediliyor. Schumpeter, gelişmeyi büyük ölçüde inovasyon tarafından yönlendirilen ve 5 farklı şekilde tanımlanan yapısal değişim olarak tanımladı. 1. Yeni bir ürünün veya hali hazırda bilinen ürünlerin yeni türlerinin piyasaya sürülmesi. 2. Yeni yöntemlerin uygulanması veya bir ürünün üretimi veya satışı. 3. Yeni bir pazarın açılması. 4. Yeni ham madde veya yarı mamul tedarik kaynaklarının edinilmesi ve 5. Bir tekel konumunun yaratılması veya yok edilmesi gibi yeni bir endüstri yapısı. Bu süreçte fikirler sadece bir başlangıç noktasıdır elbet. Ancak daha fazla geliştirme çabası olmadan yenilikten de bahsedilemez. Dünya 3.8 milyar yıldır verimli yaşam yöntemleri geliştiriyor ve bu nedenle doğa en yaşlı ve en bilge öğretmendir. Dahası insan ihtiyaçlarına çözümler sunmak için doğayı inceleme ve taklit etme etkinliği yeni bir uygulama değildir. Çünkü insanlar her zaman sorunlarını çözmek için doğaya bir ilham kaynağı olarak bakmışlardır. Örneğin ilk insanlar hayatta kalmak için yiyecek, barınak ve alternatifler sağlamak için doğaya güveniyorlardı. Erken biyometriğin bir başka spesifik örneği de Leonardo da Vinci'nin kuşlardan ilham alarak İnsan uçuşunu mümkün kılmak için yaptığı çalışmaydı. Kuşların anatomisini ve uçuşunu çok yakından gözlemleyen Da Vinci, uçan makinelerin sayısız eskizini yaptı. Ancak ne yazık ki kendi uçan makinesiyle başarılı olamadı. Bununla birlikte benzer fikirler yüzyıllar boyu devam etti. Ve Wright kardeşler nihayet 1903 yılında ilk uçağı yaratmayı ve uçurmayı başardılar. Doğanın derinlemesine incelenmesiyle İlk bilim insanları ve yenilikçiler kaynakların sürdürülebilir kullanımı hakkında bilgi toplayabildiler. Doğanın dehasını bilinçli olarak taklit etmek istiyorsak doğaya farklı bakış açılarından bakmamız gerekir. Öyle ki doğa hem fiziksel hem de kavramsal olarak büyük bir şeydir. Ve doğada çok şey vardır. Termitlerden esinlenerek yapılan Melbourne Council House 2 ve Eastgate Center önemli örneklerdir. Termitler bazı durumlarda birkaç metre yükseklikte olan karmaşık mimari yuvalar inşa eden bir tür mimar olarak görülebilir. Öyle ki termitin stratejilerini taklit etmek binalarda enerji verimliliğini önemli ölçüde artırabilir. Council House 2 Building ve Eastgate Center'da olduğu gibi termitten ilham alan havalandırma sistemleri binaların özgürce nefes almasına izin verir. Ve aynı zamanda ihtiyaç duyulan enerjinin yalnızca %10'unu kullanır. Özetlemek gerekirse termitler istediğimiz amaçlara ulaşmak için kullanılabilecek önemli bir rehber rolü üstlenmiş olurlar. Başka bir örnek verecek olursak, Sinosteel International Plaza ilhamını Arı Kovanı'ndan almıştır. Bu binanın cephesi Arı Kovanı'nın tasarımına göre 5 farklı boyutta altıgen pencereden oluşmaktadır. Bu bal peteği yapısı farklı hava akışlarını ve güneşin yönünü haritalayarak binanın enerji verimliliğini yüksek ölçüde arttırır. Ekosistem düzeyindeki örneklerden bir diğeri amiplerden ilham alan Lavasa Hills'ti. Amiplerin iş yapma şeklimizi etkileme konusunda büyük bir potansiyeli vardır. Şirketler büyüdükçe ve daha yerleşik hale geldikçe kalıcı bir zorluk, ilk günlerde başarılarını arttıran yüksek dinamizmi nasıl koruyacaklardır? Yıllar boyunca yönetim teorisyenleri bu problemle başa çıkmak için bir dizi yaklaşım geliştirdiler. Bununla birlikte birkaç şirket büyümesinin ve başarısının temel itici güçlerinden biri olan amip yönetimi olarak bilinen kendine özgü girişimcilik kültürünü oluşturdu. Genel olarak bir amip şeklini yalancı ayaklarıyla uzatarak ve geri çekerek değiştirme yeteneğine sahip olan tek hücreli organizma türü olarak tanımlanmaktadır. Amip yönetimi terimi ise bir organizasyonu amip adı verilen küçük birimlere bölmekle ilgilidir. Yani bir varlık kavramını en küçük ve en temel düzeyinde yakalamanın yanı sıra çevreye tepki olarak çoğalma ve şekil değiştirme yeteneğini tanımlamayı da amaçlamaktadır. Kısacası amip yönetimi hızlı ve dinamik değişimle karakterize edilen bir iş dünyasına yanıt vermeyi amaçlamaktadır. Öyle ki amipler tüm amip üyelerinin işbirliğine dayalı bir ekip çalışması yoluyla hedeflerine ulaşırlar. Böyle bir sistemde her çalışan önemli bir rol oynar ve birimin yönetimine gönüllü olarak katılır. Bu nedenle amip yönetimi tüm çalışanların aktif katılımını gerektirir. Özetle biyometriğin hem ürün inovasyonu hem yönetim konseptlerinin inovasyonu hem de şehir inovasyonu için uygunluğu gösterilmektedir. Daha fazla araştırma için biyometriğin araştırmasına ve uygulanabilirliğine daha geniş bir kapsamda odaklanmak ilginç olacaktır. Örneğin sağlık hizmetleri veya tıbbi çözümler için de biyometriğin değerini anlamak önemlidir. Gehan Radvana ve Nuran Osama tarafından yazılarak Environmental Science'da yayınlanan Biomimicry: An Approach for Energy Efficient Building Skin Design başlıklı makalede etkili bina tasarımlarında biyometriğin öneminden söz ediliyor. 1970 yılından bu yana dünya çapında önemli bir sorun binalardaki yüksek enerji tüketimiyle birlikte enerji kıtlığıdır. Mimarlar binaların enerji tüketimini yönetmek için çözümler bulmaya çalışır. Yenilikçi bir yaklaşımsa doğal tasarımlar, sistemler ve süreç çalışmaları yoluyla insan sorunlarına çözümler için ilham veren uygulamalı bilim olarak tanımlanan biyometriktir. Enerji için güvenilir bir gelecekle ilgili endişeler yalnızca doğaldır. Çünkü enerji insan yaşamı için temel hizmetler sağlar. Şu anda 21. yüzyıl dünyasında binaların verimsiz tasarım nedeniyle muazzam miktarda enerji israf edilmektedir. Bununla birlikte enerji tasarrufu ve verimliliği konusundaki farkındalıkta cesaret verici bir büyüme görülmekte ve enerji sorunlarının üstesinden gelmek için bir dizi tasarım yaklaşımı ve çözümü araştırılmaktadır. Bu yolda biyometrik ilkelerini bina yüzeyine uygulayarak binaların enerji verimliliğini arttırmak için kılavuz çizgiler sağlayabilir. Biyometriğin tarihi Yunan filozoflarının doğal organizmaları klasik güzellik ideali ile eş anlamlı olan bir tasarımın parçaları arasındaki uyumlu bir denge olarak gördükleri M.Ö. 500 yılına dayanmaktadır. Daha sonraları 1482'de Leonardo da Vinci biyometriğin erken bir örneği olarak uçan bir makine icat etmek için kuşlardan ilham aldı. Yani biyometrik yeni ve ilham verici çözümler sunduğu için şehir tasarımlarında büyüyen bir araştırma alanıdır. Biyometrik, ulaşım, otomobil endüstrisi, elektronik ve sağlık hizmetleri gibi pek çok alanda da uygulanmıştır. biyoloji alanındaki araştırmalar sayesinde biyometrik yeni teknolojiler sunabilir ve birkaç farklı alandaki ilerlemelere katkıda bulunabilir. Şehir tasarımı ve mimaride de birçok biyometrik örneği vardır. James Paxton'ın dev nilüferleri gözlemleyerek Kristal Saray'ın yapısal sistemini tasarladığı bir örnek de bunlardan biri. Bina kabuğu, ışığa, havaya, neme, sese ve ısıya tepki veren farklı katmanlardan ve filtrelerden oluştuğu için doğal cilde benzer. Doğal cilt arasında sık görülen kalite işlevine yanıt verirken iç koşulları sürdürme kapasitesidir. Doğal cilde benzeyen bina kabuğu, kontrollü ve kontrolsüz ortamın sınırıdır. Melbourne'deki Council House 2 ise sürdürülebilir bir yapı örneğidir. Sürdürülebilirlik ve bina tasarımına yönelik geleneksel yaklaşımlara ağaç kabuğunu taklit ettiği için meydan okuyan binanın tasarımı oldukça yenilikçidir. Sonuç olarak çevresine bütünsel olarak yanıt veren binanın tamamında biyometrik kullanımı ortaya çıkmıştır. Pekin Ulusal Su Sporları Merkezi olarak da bilinen Su Küpü 2008 olimpiyatları için inşa edildi. 4 katlı yüksek bina, yüzme için ana ideali temsil eden sabun kabarcıklarının şeklini taklit ederek örneklendi. Bina kaplamasının boşlukları eşit büyüklükteki hücrelere bölebilmesi ve minimum yüzey alanı içermesi gerekiyordu. Aynı zamanda bina kaplamasının enerji verimli olabilmesi için güneş enerjisini emmesi gerekiyordu. Su küpünün tasarımcıları sabun köpüklerinin bir çizgi oluşturarak nasıl birleştiklerine dair kuralları araştırmıştı. Kabarcıklardaki sabun filmleri yüzey alanını ve yüzey enerjisini azaltma özelliğine sahipti. Bu da enerji açısından verimli bir tasarıma ulaşılmasını sağladı. Öyle ki enerji maliyetleri %30, yapay aydınlatma ise %55 oranında azaltıldı. Singapur'daki Esplanade Tiyatrosu da bir başka örnek. Tropikal durian meyvesinin biyolojik benzetmesine dayanan bina kabuğu, doğadan gelen sıcak iklim etkilerine karşı gölgeleme ve tekrarlama sağladığı için benzersizdir. Tiyatro, çelik bir yapıdır. Hem iç hem de dış katmanları birbirine bağlayan bir iç ızgara ve destek sistemi içerir. Tiyatronun pek çok yerinde ahşap ve taş gibi doğal malzemeler kullanılmıştır. Aynı zamanda biyometrik yaklaşım halkın endişelerini dile getirdiği sorunları da çözmüştür. İzleyiciler için rahat bir ortam, Singapur'un sıcağına karşı koruma ve düşük havalandırma sistemi kullanımı sağlanmıştır. Doğa milyarlarca yıldır sürdürülebilir ve enerji açısından verimli olmuştur. Doğal organizmalar enerji verimli olmak için stratejiler geliştirmiştir. Bu özellikleri şehir tasarımına uygulayarak insan sorunları çözülebilir. Doğayı taklit etmek, enerji açısından verimli bina kılıfları için yeni bir yaklaşımı gerçekleştirmek için önemli bir potansiyele sahiptir. Öyle ki doğanın stratejilerinin keşfedilmesi ve taklit yoluyla enerji tüketimi seviyesi biyometrik yaklaşımı uygulanarak önemli ölçüde azaltılabilir. Florida International University'den Thomas Spiegelhalter imzası taşıyan Biomimicry and Circular Metabolism for the Cities of the Future başlıklı makalede aktarılan bilgiler şöyle. Şehirler iklim değişikliğiyle mücadelede çok önemli bir rol oynamaktadır. Halihazırda dünya nüfusunun yarısından fazlasını şehirlerde yaşayanlar oluşturuyor ve 2025 yılına kadar dünyadaki her 10 kişiden 6'sının şehirlerde yaşayacağı tahmin ediliyor. Şehirler ve sakinleri aynı zamanda dünya çapında salınan sera gazlarının yaklaşık %80'inden sorumludur. Bütün bunlar sonsuzca tartışılan ve geniş çapta yayınlanan ortak bilgilerdir. Yine de inanılmaz bir şekilde endüstriyel ve kentsel genişleme devam etmektedir. Tarihsel olarak çevresel krizlerini çözemeyen toplumlar ya göç etmiş ya da o toplumların nesli tükenmiştir. İlk toplumlar kaynak çıkarma, dönüştürme, kullanım, yaşam döngüleri ve akışları arasında daha iyi bir tutarlılık, ekosistemleriyle bizimkinden daha uyumlu bir viskoziteye ulaşmış olabilirler. Yerel ekosistemler, yerel kaynakları birbirini sinerjik olarak destekleyecek şekilde kullanan çok sayıda yaşam formundan oluşur. Bu nedenle şehirlerin kendileri karmaşık ekolojik sistemler olarak görülmeli ve bu tutum şehirleri tasarlamaya ve kaynak kullanımlarını yönetmeye yönelik herhangi bir yaklaşımı içermelidir. Dünyadaki hiçbir şehir henüz eksiksiz, entegre, döngüsel bir metabolizma kaynak planını tam olarak uygulamayı başaramadı. Ancak iki şehir örneği durumu daha iyi açıklayacaktır. Ele alınan şehirlerin kaynak tasarrufu stratejilerini uygulama ve kentsel sistemlerinin yaşam döngüsünü küresel olarak kıyaslama yöntemleri incelenmiştir. Ayrıca geleceğin karbon nötr şehirleri olma yolunda doğayı nasıl taklit ettikleri de belirtilmektedir. Doğa, milyonlarca yıldır çok sayıda karmaşık sistemin sürekli yenilenebilir ve geri dönüştürülen kaynak döngülerinde nasıl birlikte çalışabileceğini göstermiştir. Bu sistemler, güneş, su ve toprak kaynaklarının yaşamı desteklemek için bir araya geldiği iklimsel uyumun temel ve bağlamsal ilkesi üzerine kurulmuştur. Günümüzde şehir kaynak planlamasındaki hayati fark, kaynak ve çevresel etki krizinin ölçeğinin artık bölgesel değil, küresel olması ve tüm gezegendeki tüm canlıları kapsamasıdır. Şehirlerin hayatın genellikle en güvencesiz olduğu yerler olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda iyileştirme, müdahale ve radikal değişim için en büyük somut fırsata sahip olduğumuz yerler olduğunu da. Geleceğin şehirleri artık bugün olduğu gibi doğrusal, izole edilmiş, tek etkinlikli bölgelerde değil, geçmişin daha çok karma kullanımlı zengin katmanlı şehirlerine benzeyecekler. Yaşama, çalışma, öğrenme ve eğlence birbiriyle örtüşmeli. Sürekli, çeşitli ve değişen sıfır fosil enerjili ve esnek kaynak verimli altyapıları içinde barındırmalıdır. Başarılı evrensel sürdürülebilirlik değerlendirmeleri ve ekolojik ayak izi daha geniş jeofizik perspektifte ancak sistemlerin, malzemelerin ve entegre arazi kullanım planlamasının birbiriyle ilişkili yaşam döngüsü amacıyla gerçekçi bir şekilde uygulanabilir. Doğa, küçük geri bildirim döngüleriyle çalışır. Sürekli öğrenir, adapte olur ve gelişir. Biyometrik bilimi, doğanın meydana gelen fenomenlerini, süreçlerini ve unsurlarını inceleyen bir bilim kavramı olarak faaliyet gösterir. Habitat, iklim, besin, sosyal ve zamansal koşullarla ilgili insan sorunlarını sürdürülebilir bir şekilde çözmek için doğal çevreye öykünür. Doğa, biyometrik için bir model olarak sürdürülebilir uygulamayı iyileştirmek için bize kavrayışımızın ötesinde gizemler sunar. İnsan teknolojileriyle canlı yapılar arasındaki en çarpıcı fark, canlıların kendi kendine yeten, kendi kendini onaran ve çoğalan organizmalar olmasıdır. Aksine, İnsan yapımı binalarsa yalnızca insan toplumunun karmaşık sosyal, ekonomik ve kültürel ağlarına uyduğunda anlam kazanır. Freiburg ve Stockholm şehirleri üzerinden verilecek örnekler değerli olacaktır. Öyle ki her iki bölge örneği de Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli IPCC'nin hedeflerine ulaşmak için önemli kaynak koruma ve sera gazı azaltımı için önemli yenilikler ürettiler. Freiburg'da yılda 1800 saat güneş ışığı alan bir bölgede son 20 yıl boyunca çevre politikasına ve uygulamasına öncülük eden çalışmalar yürütüldü. 550 yıldır bir üniversite şehri olan Freiburg, 1986'da mümkün olan her yerde fosil enerjiden yenilenebilir enerji kullanımına geçiş için agresif bir iklim koruma kampanyası başlattı. Hatta Freiburg'da 2030 yılına kadar sera gazlarını %40 oranında azaltma hedefi belirlendi. Öyle ki halihazırda şehrin elektriğinin %50'si yenilenebilir enerji kaynaklarından kullanılıyor. Biyolojik atıkların fermentasyonundan elde edilen enerji de Freiburg'un enerji talebinin %2'sinden fazlasını karşılamakta. Freiburg şehri aynı zamanda çevre dostu hareket anlayışını tasarlayarak bir kentsel ulaşım politikası geliştirdi. 1982 ile 2009 yılları arasında bisiklet, tramvay ve otobüsle ulaşımın kentin trafiğine katkısı %15'ten %70'e kadar yükselirken motorlu taşıtların kat ettiği mesafeler de %30'a kadar düştü. Freiburg, Almanya'daki diğer şehirlerle karşılaştırıldığında 1000 kişi başına 423 motorlu taşıtla en düşük motorlu taşıt yoğunluğuna sahiptir. İkinci örnek şehir olarak İsveç'in başkenti Stockholm ise 2010 yılında Avrupa Yeşil Başkenti olarak seçildi ve 2050 yılına kadar fosil yakıtları sıfıra indirme hedefine sahip. Öyle ki her Stockholm sakininin saldığı sera gazı miktarı ulusal ortalamadan %50 daha düşük ve kişi başına karbon emisyonları 1990'dan beri %25 daha az. Şehirdeki tüm toplu taşıma araçları yenilenebilir yakıtlarla çalıştığı gibi su kullanım tasarrufları açısından da çoğu bölge sakini günlük su tüketimini 180 litreden 150 litreye düşürmeyi başardı. Bir sonraki amaç bu sayıyı 100 litreye düşürmektir. Sonuç olarak Freiburg ve Stockholm bölgelerinde biyomimetik bilimini rehber edinerek etkileyici ilerlemeler gerçekleştirildi. Her iki şehirde sürdürülebilirlik, teknik, ekonomik, sosyal, kültürel ve yönetim açısından yeniliklerinin uzun vadeli uygulanabilirliğine yönelik stratejileri izlemek, değerlendirmek ve geliştirmek için iyi uygulanmış çerçevelere sahiptir. Politika açısından karar vericiler ve Freiburg ve Stockholm sakinleri şehrin doğrusal metabolizması ve atık ihracatındaki dengesizlikler konusunda eğitildi. Bu, sürdürülebilirlik üzerine çalışmayı desteklemeye ve atıkların diğer süreçler için bir kaynak haline geldiği kentsel planlamada ekolojik yaşam döngüsü iyileştirmelerine daha fazla önem verilmesini sağladı. Miami International University'den T.J. Rossin tarafından yazılan Biomimicry: Nature's Design Process vs. the Designer's Process başlıklı makalede ise biomimetiğin tasarıma katkısı şöyle anlatılıyor. Tasarım sürecinde biomimetik ilkeler uygulandığında çözümler doğanın özelliklerini taklit etmektedir. Yani tasarımcının çözümleri doğanın özelliklerine göre test ettiği filtredir ve programlamanın biyolojikleştirme aşamasında önemli bir adımdır. Biyomimetik yaklaşımı, tasarımcının karmaşık sorunlara çözüm bulmak için doğadan modelleme, ölçme ve mentorluk yapmasına ve ardından tasarımın tüm düzeylerinde form, süreç ve ekosistemleri taklit etmesine olanak tanır. Mimarların problem çözme süreçlerine biyomimetik bir yaklaşım dahil etmesi gerektiği argümanının merkezinde yer almak gerekir. Morfo kelebeği kahverengidir. Kanat ölçeklerindeki yapı, mühendisliği ve protein mimarisi yoğun mavi rengi oluşturur. Renk, pigmentlerin varlığıyla değil, ışığın kırılmasıyla oluşturulur. Kumaşlar yapısal olarak renklendirilebiliyorsa, tasarımcılar biyoloji yapmalı ve doğaya bu tür teknolojiyi duvarlara, yüzeylere, mobilyalara ve aksesuarlara nasıl uygulayacaklarını sormalıdır. Bu ürün, pigmentleri ve boyama sürecini ortadan kaldırarak sürdürülebilirlik hedeflerini karşılar ve böylece enerji tüketimini azaltır. Renk sonması nedeniyle değiştirme maliyetlerini ortadan kaldırır ve en önemlisi toksik değildir. Galapagos köpek balığı derisinin benzersiz antimikrobiyal yüzeyi ise mikroorganizmaların diğer yüzeylere göre yüzeye yerleşmesine doğal olarak %85'e kadar direnç gösterir. Bu yüzey, bakterilerin başka bir yüzeye taşınmalarına neden olan koloniler oluşturmasını engeller ve bu sayede ilham alınarak geliştirilen ürün, sağlık, ticari ve konut alanlarında geniş uygulama alanına sahiptir. Öyle ki, tasarımcılar doğaya bu yüzey yeniliğini iç çözümlerinde nasıl uygulayacaklarını sormalıdır. Mimarların, "Neden ağaç gibi bir bina tasarlayamıyorum?" sorusunu sorması gerekir. Oksijen üreten, nitrojeni sabitleyen, karbonu tutan, suyu damıtan, toprağı inşa eden, yakıt olarak güneş enerjisi biriktiren, karmaşık yiyecekler üreten, mikro iklimler yaratan, mevsimlerle renk değiştiren ve kendini kopyalayan bir bina. Bu, doğayı bir rahatsızlık olarak değil, bir model ve bir akıl hocası olarak kullanmayı gerektirir. Hindistan'daki bir grup araştırmacı, yaprak döken orman sistemini bir bina modeli olarak kullandı. Çünkü bozulmamış orman ortamları toprağı tutuyor, suyu depoluyor ve karmaşık kök sistemleriyle erozyon ve buharlaşmayı en aza indiriyordu. Mühendisler, kurak mevsimde daha sonra kullanılmak üzere bir ağacın ana kökünü ve dolaşım sistemini taklit eden yeraltı rezervuarlarında yağmur suyunu toplamak için binalar tasarladılar. Çatıdaki su akışı sorunlarını çözmek için de incir ağacının şekilli yaprağını kullandılar. Ayrıca yağmur mevsimi boyunca su akışını kontrol etmek için karınca yuvalarını taklit ettiler. Küresel sürdürülebilirlik sorunu birçok endüstrinin gündeminin en üstünde yer almakta ve tasarımcıların yeni yöntem ve teknolojileri öncülük etme konusundaki ilgisini yenilemekte. Nihayetinde sürdürülebilir ortamlar yaratma pratiği tüm atıkları geri dönüştüren, tüm enerji ihtiyaçlarını üreten ve uzun süre boyunca tasarlanan kapalı döngü bir sistemde çalışan sağlık odaklı bir habitat oluşturmak ve işletmek için mümkün olduğunca az kaynak kullanmalıdır. İnsanlığın hayatta kalmasını koruma hedefi bunu gerektirir. Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Bölümünden Gülcan Minsolmaz Yeler'in kaleme aldığı Biyomimetik Şehirler başlıklı makalede geleceğe dair önemli bilgiler yer alıyor. Şehirlerin doğaya meydan okumaktan çok doğayla uyumlu bir şekilde inşa edilerek daha yaşanabilir yerler olması ne yazık ki henüz yeteri kadar başarılamamıştır. Biyomimetik, insan problemlerini çözmek için doğanın modellerini inceleyen, daha sonra doğanın tasarım ve süreçlerini taklit eden veya bunlardan ilham alan yeni bir bilim olarak bu konuda ön plana çıkmaktadır. Doğadaki sürdürülebilirlik, ekolojik süreçlerin, fonksiyonların, biyoçeşitliliğin ve geleceğe dair verimliliğin sürekliliğini sağlama yeteneğidir. Bu yüzden dinamik ve sürekli gelişen ekosistemler olarak şehirleri anlamak, sürdürülebilir bir kentsel gelecek için stratejiler geliştirmeye yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda biyomimetik şehirler, yapısal verimlilik, sıfır atık sistemler, akıllı su kullanımı, güneş enerjisi ve yenilenebilir enerji kullanımıyla sürdürülebilir bir yaşam döngüsü yaratma arayışında ön plana çıkmaktadır. Kentler, dünya yüz ölçümünde ortalama %2 kadar alana sahip olmasına karşın, dünya enerjisinin ortalama %70'inden, toplam kaynak kullanımının %75'inden ve toplam emisyonların da %80'inden sorumludurlar. Ayrıca 2025 yılına kadar dünya nüfusu 8 milyara ulaşacağı ve bu insanların hemen hepsinin şehirlerde yani metropolitan bölgelerde yaşayacağı tahmin edilmektedir. Kentleşme ve metropolitan alanlarda büyüme, doğayı, biyoçeşitliliği, besin teminini, yapı çevresini ve toplumu çoktan etkilemeye başlamıştır. Dolayısıyla kentlerimizin sürdürülebilir olduğunu söylemek mümkün değildir. Hangi yollarla gıda, su, barınak ve sosyal organizasyonun sağlanacağıysa sadece insan uygarlığının seyrini değil, bu gezegenin geleceğini de etkileyecektir. Bu noktada sorulması gereken soru, şehirlerimiz nasıl daha sürdürülebilir olabilir sorusudur. Günümüzde sürdürülebilir olma çabaları daha çok bina düzeyindedir ve bu çabalar hızla artmaktadır. Ancak sürdürülebilir olmayan bir şehirde yeşil, enerji etkin, ekolojik gibi yaklaşımlarla üretilen bir binanın da sürdürülebilir olamayacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda çalışma kapsamında önerilen sürdürülebilirlik kavramının doğru anlaşılabilmesi için bunu yüzyıllarca çok iyi başarmış olan doğaya odaklanarak öğrenmenin sağlanabilmesidir. Sonrasında günümüz şehirlerinden biyomimetik şehirlere doğru yönelmede etkili olan konular ele alınarak biyomimetik kavramı kent bağlamı üzerinden tartışılmalıdır. Biyomimetik kentler yaratmak fikri, mimar, mühendis, kent plancısı, devlet yöneticileri, belediyeler, akademisyenler ve toplum liderlerine olası çözümler geliştirmeye yöneltmektedir. Çözüm olarak sunulan kavram, eko bölgedir. Kavram, tek bir yapıdan daha çok tanımlanan bir bölge içinde bulunan yapılara ve sistemlere odaklanılmasıyla şehirlerin çevresel etkilerini azaltılıp pozitif çevresel etkiler yaratmak için binalardan sonraki ikinci adım olarak görülmektedir. Bu kapsamda ele alınan biyomimetik kavramı da bu düşünceyi desteklemektedir. Şehir planlaması, şehrin doğru sürdürülebilir bir yer olması için biyomimetik kavramları içermeye ihtiyaç duymaktadır. Kent tasarımı bağlamında biyomimetik, bugünün ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayan gelişmeyi üretmek için doğanın fonksiyonlarının, süreçlerinin ve sistemlerinin bilinçli bir şekilde taklit edilmesi olarak açıklanabilmektedir. Bu noktada biyomimetik bakış açısıyla değerlendirildiğinde sözü edilen yeşil ve eko kavramlarının içeriğinin tasarımının içine sadece doğayı dahil etmenin ötesinde doğadan öğrenmeyi de kapsayacak nitelikte genişletilmesinin gerektiği düşünülmektedir. Geleceğe dair senaryolar olarak üretilen biyomimetik şehirlerin daha çok yüzen şehir, su altı şehri, güneş enerjili şehir, kendine yeten şehir, akıllı şehir, sıfır atık şehir, karbon nötr şehir gibi yaklaşımlarla deneysel projeler olarak tasarlandıkları görülmektedir. Biyomimetiğin giderek önem kazanması, tasarımcıların söylemlerini ve tasarımlarını da etkilemeye devam etmektedir. Canlı sistemler, organizmalar ve ekosistemler gibi biyolojik metaforlar tasarımda doğadan öğrenme sürecinde sıklıkla kullanılmaktadır. Örneğin, metabolist harekette şehir, özel bileşenlerden oluşan insan vücuduyla ilişkilendirilmektedir. Büyüyen ve ölen hücrelere rağmen insan vücudunun yaşamını devam ettirmesi gibi şehirler de sürekli bir büyüme ve değişim döngüsüne sahiptirler. Şehirler de insanların cansız elemanlar kadar diğer canlılarla ve birbirleriyle etkileşime girerek yaşadıkları yerlerdir. Burada yapılar, ulaşım, altyapı, parklar, bitkiler ve hayvanlar gibi yeni bileşenler vardır. Ve bu bileşenler bir sistem içinde etkileşime girmektedir. Sürdürülebilir ekosistemlerin ve sürdürülebilir sistemlerin bu tarz örüntü ve süreçleri sürdürülebilirliğe doğru kent ekosistemlerinin dönüşümü için yollar göstermektedir. Biyomimetiğin temelini oluşturan yaşam ilkelerinin bir strateji olarak belirlenmesi ve bu stratejilerin kent için sosyal, ekolojik ve ekonomik boyutlarda performans göstergelerinin ortaya konması da yaşam ilkelerinin kent bağlamında bilimsel olarak anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır. Genel olarak değerlendirildiğinde kentte yapılı çevre ile doğal çevre arasındaki yakın simbiyotik ilişkiyi yansıtacak köklü, sağlam ve doğru bir ekolojik anlayışın esas alınması gerekliliği temel ilke olarak ön plana çıkmaktadır. Son dönemde dünyanın en büyük tasarım ve mimarlık firmalarından biri olan Helmut Obata Kassabaum şirketinin biyologlarla tasarımcıları bir araya getiren bir firma olan Biomimicry 3.8 ile ortaklaşa ekosistem düzeyinde biomimicry ilkelerini kullanarak uygulamaya koydukları şehir planlamaları ön plana çıkmaktadır. Yaşanan sorunlara sürdürülebilir çözümler üretilmesi noktasında gelişen teknolojiyle ortaya çıkan yeni fikirler doğrultusunda fütüristik örnekler de sınırları zorlamaktadır. Hindistan'ın dönemsel muson yağmurlarından oldukça etkilenen 32,5 milyon metrekarelik Lavasa şehrinde farklı kuruluşlar ortaklaşa çalışmışlardır. Bölgenin iklimi, toprak yapısı, mevsimler arasında havanın ve toprağın davranış farklılıkları, bitki ve hayvan çeşitleri, yaprak döken ormanların su toplama, güneş kazanımı, karbon tutma, su filtrasyonu, terleme ve buharlaşma ile fosfor ve nitrojen döngüsü gibi ekosistem becerileri incelenerek yeni teknolojiler geliştirilmiş, karınca yuvalarından faydalanan kanal sistemiyle şehri sellerden koruyacak bir tasarım hazırlanmıştır. Bina temelleri ağaçların kökleri gibi yamaçları sımsıkı tutacak şekilde ve çatılar da toprak erozyonunu engelleyecek biçimde planlanmıştır. Bir başka örnek Çin'in Wuhan kentinde yeni bir konut bölgesi olarak planlanan binalardır. Kent tasarımcıları ve mimarlar birlikte çalışmışlardır ve Lavasa şehrinde olduğu gibi yerel ekosistemlerden esinlenerek benzer bir yaklaşım uygulanmıştır. Binalar her bir konutun en az 2 saat güneş ışını almasına izin vererek bir ormandaki ağaçlar gibi farklı boyutlarda ve biçimlerde tasarlanmıştır. Üçüncü örnek şehir ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin Masdar şehridir. Yenilenebilir enerjide çalışan ve dünyanın ilk sıfır karbon şehri olan Masdar'da dev gibi solar ay çiçeği şemsiyelerle yıl boyunca yaşanılabilir yerler yaratılması planlanmıştır. Bu dallanmış yapılar mekanları gölgelendirmekte, güneşe göre hareket etmekte, ısıyı depolamakta ve gece de serbest bırakmaktadır. Bu sayede şehrin enerji ihtiyacının %82'si güneş enerjisiyle, %17'si yiyecek artıklarını yakarak enerjiye dönüştüren bir sistem ile ve %1'i de rüzgar türbinleriyle karşılanmaktadır. Şehirdeki binaların ısıtma ve soğutma sistemleri de normalden 10 kat daha az enerjiyle çalışacaktır. Benzinli araçların girmesinin yasak olduğu şehirde oturan halk, temiz enerji kullanan özel araç veya toplu taşıma sistemlerini kullanacaktır. Yüzen ve su altı şehir konseptleri birer görsel tasarım olsa da küresel ısınmanın her geçen gün dünyaya daha fazla etki ettiği ve kutuplardaki buzulların tamamen erimesiyle dünyanın büyük bir kısmının su altında kalacağı gerçeğinin ışığında bu tür bir felaket durumunda su altında kalacak bölgeler yerine inşa edilecek su üzerinde yüzen ve kendi kendine yetebilen kentlerde yaşanabileceği düşünülerek tasarlanmışlardır. Vincent Kolobaut tarafından tasarlanan Lilliput şehir projesi, Amazonia Victoria Regia bitkisinin yaprağından esinlenilmiş ve mimarisi yaprağın 250 kat büyütülmüş şekliyle oluşturulmuştur. Şehir, kendi kendine yetebilen ve doğa dostu bir konsepte olup, toplam 50 bin kişilik bir nüfusa sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Enerjisini güneş enerjisi, gelgit, rüzgar, hidrolik ve termal enerji gibi yenilenebilir kaynaklardan sağlamaktadır. Şehirdeki içme suyunun da kendi bitkilerinin topladığı yağmur sularından sağlanması düşünülmektedir. Şehrin bir başka artısı da karbondioksit ve diğer atık maddeleri geri dönüşümle kullanabiliyor olmasıdır. Yüzeyi titanyum dioksitle kaplı olan şehir, ultraviyole ışınlarıyla reaksiyona girerek fotokatalizör etkisiyle atmosferdeki atığı toplamaya imkan vermektedir. Kendi yiyecek ihtiyacına da kendi bahçeleriyle sonuç getiren şehir, tüm bunlar sayesinde dışa bağımlı olmamakla birlikte harcadığından da daha fazla enerji üretmektedir. Avustralya'da uygulanması düşünülen SIF adlı sualtı şehrinde de yeni bir yaşam alanı yaratılmaktadır. SIF, enerji ve besin üretimi gibi özelleşmiş fonksiyonlar olan deniz anasından ilham alınarak geliştirilmiştir. Kurgulanan kentte sürdürülebilir tarım, sanayi ve enerji üretimi faaliyetlerinin ayrılmış her bir birim birlikte bir bütün oluşturmaktadır. Shimizu Corporation tarafından tasarlanan Green Float botanik şehri için esin kaynağı ise lotus çiçeği ile kara hindiba bitkisi olmuştur. Gün ışığının bol, tayfunların da çok az olduğu ekvator bölgesinde yapılan şehir bir lotus yaprağı gibi okyanusta yüzmektedir. Kara hindiba gibi doğayla uyumlu yaşam sürmesi de önemli bir anlam içermektedir. Şehrin ileri teknolojilerinde de doğadan yararlanılır. Fotosentez için güneşi kullanan yaprak gibi karbondioksit absorbe edilir. Çalışma kapsamında örnek olarak sunulan şehirler analiz edildiğinde, şehirlerin günümüzde yaşanan çevresel sorunların giderilmesinde yenilikçi çözümler üretmek adına biyometri, organizma, davranış ve ekosistem düzeyinde ele aldıkları belirli bir organizmanın biçiminden, yapısından, organların işleyişinden ve ekosistem içindeki davranışlarından ya da bunların birkaçından esinlenerek tasarlandıkları görülmektedir. Örneklerden anlaşıldığı gibi biyometrik ilkeleriyle uygulanmaya başlanan şehirler bölge ölçekli örneklerdir. Bu yaklaşımlarda ana hedefin doğadan referanslarla yapısal verimlilik, sıfır atık sistemler, akıllı su kullanımı, güneş enerjisi ve yenilenebilir enerji kullanımı, biyoklimatik konforun sağlanması, besin temini, ulaşım ve altyapı gibi şehrin gereksinimlerinin ileri teknolojilerle bir bütün olarak sağlanması olduğu görülmüştür. Bütüncül sistem anlayışıyla değerlendirildiğinde bu uygulamaların yaygınlaşması ve geleceğin şehirlerinin de doğadan öğrenerek gelişebilmesi ve sürdürülebilir tüketim anlayışını benimseyebilmesi için köklü bir paradigma değişiminin gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu değişimde sadece mimarlar, kent tasarımcıları ve planlamacılar değil, aynı zamanda mühendisler, ekologlar, biyologlar, uygulayıcı şirketler, ekonomistler ve elbette toplum da önemli görevler üstlenmelidir. Paradigma değişiminin insanların mutluluğunu ve refahını da ön plana çıkaran bir yaklaşımı esas alması gerekmektedir. Planlama ve tasarım sürecinde disiplinler arası ilişkilerde kültürel çalışmalar yapan araştırmacıların, psikolog ve sosyologların ayrıca sağlık uzmanlarının da bu sürece katılmasının bu şehirlerde yaşayan insanların refah ve mutluluğu konusunda gerekli verileri ortaya koyacağı düşünülmektedir. Son olarak, daha iyi şehirler için yenilikçi, sistematik, ekolojik, ekonomik ve sosyal çözümlere odaklanarak biyometrik ilkelerinin ve süreçlerinin doğru bir şekilde uyarlanması doğanın özünün iyi anlaşılmasıyla mümkündür. Değerli dinleyiciler, bizim için doğanın bu bölümünde biyometrin şehir hayatına etkilerini açıklayan makalelerden detaylı bilgiler sundum sizlere. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Bora Koç'un hazırlayıp sunduğu Bizim İçin Doğa sona erdi.